Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM'in İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine bir Hatıralar programında sizlerle beraberiz. Programa başlamadan evvel radyo çalışanları ve programa emeği geçenler adına hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyoruz. Türk tarihiyle alakalı Ermenice eserleri Türkçe'ye çevirmekle tanınmış Edebiyat Fakültesi öğretim görevlilerinden Hrant Andreasyan, Polonyalı Simeon'un Türkiye hatıralarını Türkçe'ye çevirmiş. Polonyalı Simeon aslında bir Ermeni rahibidir ve bir müddet İstanbul'da kalmıştır. 1608 ve 1619 yılları arasında Osmanlı Devleti'nde yaşamış ve hatıralarını kaleme almış. Bu Polonyalı Simeon'un hatıraları 1932 yılında keşfedilmiş ve 1936 yılında Ermenice metin Viyana'da yayınlanmıştı. Mütercim bu kitabı Türkçe'ye tercüme ederken etraflı notlarda ilave etmiştir. Bu notlar Simeon'un seyahatnamesini 17. asırda Türkiye'ye gelen diğer bazı Avrupalı seyyahların eserleriyle mukayese imkanı veriyor. Yeri gelmişken kaydedelim ki seyahatnamenin yazarı Polonyalı Ermeni Simeon'un Ermeni dilinde yazdığı bu kitapta kullandığı Türkçe kelimeler yüzlerce. Bu kelimeleri mütercim italik harflerle aynen almak suretiyle ifade etmiş. Bu asırlar değerli dinleyiciler 16. ve 17. asırlar Avrupalıların Osmanlı Devleti'ne karşı bir merak, hayranlıkla gizli bir hayranlıkla karışık merak duyduğu devirlerdi. Ve böyle seyyahların, sefirlerin bu hususta memleketi bir baştan bir başa gezip de tuttuğu seyahatnameler, hatıratlar daha sonra Avrupa'da basılmış ve çok alaka görmüştür. Rahip Simeon'un seyahatnamesi ve hatıraları da bu kabil hatıralardandır. Ve ne yazık ki bizde hatıra yazma ananesi fazla olmadığı için biz de 16. 17. 18. asrı kendi ecdadımızın kaleminden değil de yabancı seyyahların, tarihçilerin ve sefirlerin kalemlerinden öğrenmek mecburiyetindeyiz. Değerli dinleyiciler, seyyahımız Lehistan'dan yani Polonya'dan şimdiki Romanya'ya yani Türkiye topraklarına geçerek seyahatine başlıyor. O zamanlar Romanya Türk toprakları. 3 vilayetten müteşekkildir. Bunlardan bir tanesi Eflak yani bugünkü Bükreş'in etrafındaki Romanya. İkincisi Boğdan, Yaş ve Havalisi ki biraz Rus hududuna yakındır. Bir kısmı Moldavya, bugün ayrı bir devlettir. Yakın zamana kadar Rus işgalindeydi. Ve bir tanesi de Erdel, Transilvanya. Ancak buranın halkı tamamen Roman değildir. Çoğunluğu Macardır. Ve Osmanlı Devleti zamanında burası Romanya'nın değil, Macaristan'ın bir parçasıydı. Ayrı bir Macar vilayetiydi. Transilvanya, Erdel. Ancak Umumi Harp'te Romenler müttefiklerin yanında yer aldığı için Erdel Romanya'ya verilmiştir. Ve Romanya'da Macar azınlık yaşamaya başlamıştır. Avusturya Macaristan yenildiği için. İşte buralar uzun yıllar Osmanlı hakimiyetinde kalmıştır ki Romanya 93 Harbi'ne kadar uzun yıllar resmen ve fiilen 1830'lu yıllardan sonra da 93 Harbi'ne kadar fiilen, yani başta bir prens var, iç işlerinde otonom, dış işlerinde Osmanlı Devleti'ne bağlı, fakat Sultan Aziz'den sonra artık tamamen müstakil olmuş Romanya. Ama Raif Simeon gezdiği zaman Osmanlı vilayetidir orası. Eflak, Boğdan, Voyvodalığı. Buraya geçerek başlamış Osmanlı topraklarındaki seyahatine ve Boğdan'ın en büyük şehrinin adını Türkçe olarak Yaş Pazar olarak anıyor. Evet, Boğdan'da değerli dinleyiciler, Slav dilinde Tanrı manasına gelir. Boğdan Tanrı memleketi demektir. Boğday Tanrı yiyeceği, yani ilahi yiyecek manasına gelir. Bogomil Tanrı'yı seven, eski boşnakların mezhebi. Boğ kelimesi Slavca buğday olarak dilimizde yaşamaktadır. Boğdan, yani ilahi memleket, güzel memleket manasına. Baş şehri Yaş Pazarı. Bugün sadece Yaş olarak bilinmektedir. Yaş Pazar, yani meyve sebze satılan pazar manasına geliyor. Başka şey pazarı değil yani. Yaş Pazarı. Orayı anlatıyor. Daha sonra Balkanları aşıp İstanbul'a geliyor. Ayasofya yakınlarında Arslanhane denilen hayvanat bahçesini geziyor. Herhalde tarihteki en eski hayvanat bahçelerinden bir tanesi İstanbul'dadır değerli dinleyiciler. Osmanlı padişahları Topkapı Sarayı yakınlarında bir aslanhane meydana getirmişler ve kollarının yetiştiği her ülkeden burada enteresan vahşi hayvanları beslemişler. İstanbul halkı onları gidip görürdü. Daha sonra aslanhane Yedikule'ye taşınmıştır. Rahip Simeon da gidip bunları görmüş. İstanbul'da 40 bin ev Yahudi, 40 bin ev Rum, 10 bin evde Ermeni olduğunu, Türk nüfusun ise haddi hesabı olmadığını yazıyor. Yine ona göre dünyanın en büyük şehrinde 80 bin dükkan, yani İstanbul'da 30 bin meyhane var. Tabii bu meyhaneler Türkler için değil, gayrimüslim nüfusu söyledik. 90 bin ev, belki gayrimüslim biraz abartılı da olsa, bunlar neredeyse 400 bin nüfus eder. 400 bin nüfusun, daha da tabii içki dinlerinde serbest olduğu için Osmanlılar bunlara izin vermiştir. İçki almalarına, satmalarına, içmelerine, meyhane açmalarına izin vermiştir. Bu meyhaneler gayrimüslimlerin meyhaneleridir. Bu arada değerli dinleyiciler, Türkiye'ye gelen diğer seyyahlar da İstanbul'un nüfusunu 1 milyon olarak tahmin ediyorlar. Ancak bu tahmini İstanbul'un boğaz banliyöleri dahil değil. 1600 yıllarına doğru Avrupa'nın İstanbul'dan sonra gelen en büyük şehirleri 550 bin nüfuslu Londra, 450 bin nüfuslu Paris, 270 bin nüfuslu Napoli, 250 bin nüfuslu Venedik, 210 bin nüfuslu Lisbon, 200 bin nüfuslu Edirne, 200 bin nüfuslu Milano, 190 bin nüfuslu Amsterdam idi. Yani 1600'lü yıllarda Avrupa'da İstanbul'dan daha büyük şehir yoktu değerli dinleyiciler. İstanbul nüfusunu 1 milyon değil de 600 bin de kabul etsek yine en büyük şehir. Yine seyyahımız her sokak başında bir çeşme olduğunu, kervansaraylarda ve hastanelerde hasta ve misafirlere günde 2 öğün bedava yemek verildiğini söylüyor. Türkler çok hayırsever bir millettir diyor. Türk köprülerine hayranlığını da ifade etmiş yazar. Nehir, ırmak ve bataklıkların üzerinde 50, 100 hatta daha fazla gözlü geniş ve uzun köprüler kurulmuştur. İnsanlar ve hayvanlar bu köprülerden ücretsiz geçerler. Bu hal tahta köprüden geçen insanlar ve arabalar için cebren para alan sahte Hristiyanların yüzlerini kızartacak bir keyfiyettir diyor. Kim diyor? Polonyalı Ermeni rahip Simeon. Rahip Simeon hatıralarının bu kısmında Türkler şarabı haram sayarlar, içmezler ve asla da sarhoş olmazlar diyor. Hayvanlara ve kuşlara iyi bakarlar. Karaman'da bir caminin avlusunda et kebabı yaparak sahipsiz köpeklerin ve kedilerin önüne atıldığını gördüm. Kargalar ve diğer kuşlar böyle ziyafetlere alışmışlardır. Muayyen saatte sürülerle gelip yemek yemek için toplanırlar. İstanbul o kadar büyük bir şehirdir ki yangın çıkıp 10 veya 20 bin ev yansa diğer semtlerin haberi olmaz. İstanbul Edirne yolu 6 gün uzaklıkta olduğu halde iki tarafı kamilen kaldırım döşelidir. Padişahın hazinesinin değerinde bir hazineye hiçbir hükümdar sahip değildir. Allah'ın Türklere bahşettiği bu azamet hayretimi mucib oldu diyor. Ve devam ediyor. 6 günlük bir seyahatten sonra İstanbul'dan Edirne'ye vardık. İstanbul'dan Edirne'ye kadar uzanan yol kamilen kaldırımla döşenmişti. İnsanlar ve hayvanlar ayakları ıslanmadan, çamur olmadan yürüyorlardı. Her menzilde kargir camiler, hanlar, hamamlar, misafirhaneler ve hastaneler vardı. Bahçeler, selviler, çeşmeler ve nefis suların bulunduğu menzillerle günde iki defa pilav, yahni, zerde ve iki fodla ekmekten ibaret yemek çıkar. Kervan 1000 kişilikte olsa buralarda konaklar, hayvanlar dahil herkes yer içer dinlenir. İsterse hamamda yıkanır, sonra yoluna devam eder. Yolda geniş nehirlerin üzerine atılmış 20 gözlü, 40 gözlü, hatta 70 gözlü kemerli taş köprüler gördük. Edirne pek meşhur bir taht şehridir. Her bakımdan bir bolluk yeridir. Şehrin etrafından geçen 3 büyük nehir, Peygamber Davud'un nehrin suları Allah'ın şehrine bolluk verir sözüne göre halkı şenlendiriyordu diyor Rahip Simeon. seyyahımız Polonyalı Ermeni rahip Simeon Edirne'den Venedik'e geçiyor. Türklerin Venedik'e kızıl elma dediklerini kaydediyor. Roma'ya da kızıl elma dediklerini ilave ediyor. Bu şehirlerin fethi o zamanki Türk cemiyeti için erişilmesi belki hayal olan fakat bu yolda çalışılması icap eden birer idealdi. Evet, kızıl elma bu demektir. Yani Roma'daki, Vatikan'daki, papalıktaki bir askı, bir ideal, dünya ideali. Yani oraya hakim olmak. Türk fetih meşguresinin ifade eden bir idealdi kızıl elma. Rahip Simeon da bunu anlamış. Rahip Simeon'un Roma'daki müşahedeleri o devirdeki Gart toplumuyla Türk toplumunun mukayesesi bakımından değerli. Bilhassa müşrik imparator Tiberius, Vespasianus gibi imparatorlarla Hristiyan olan Justinianus zamanından kalma Yahudilere işkence edilmek adetinin hala çok canlı olduğunu ifade eden satırları alaka çekiyor. Seyyahımız Roma'da Yahudi evlerinin nasıl yakılıp yıkıldığını, nasıl yağma edildiğini, Yahudilerin nasıl ağır tecavüzlere uğradığını, öldürüldüğünü canlı bir ifadeyle anlatıyor. Papa, her Yahudi'yi Musevi dininin mukaddes günü olan cumartesileri kiliseye gitmeye zorlayan bir ferman yayınlıyor. Ki seyyahımız Papa'nın bu kararını övmektedir. Kiliseye gitmeyen Yahudilerden ağır para cezası alınıyor ve soyuluyorlar. Yahudiler kilisede toplanınca bir Hristiyan rahip kürsüye çıkıyor ve İbrani dilinde Yahudilere hitap ederek en ağır kelimelerle onları aşağılıyor. Avrupa'nın birçok ülkelerinde Yahudilerin dükkan açması ve açıkça ticaretle uğraşmaları yasaklanmıştır. Onlara serbest olan tek meslek eskiciliktir. Yalnız Lehistan böyle değildir, yani Polonya. Orada Yahudiler her ticaretle uğraşmakta ve bütün ticaret sahalarını ellerine geçirmiş bulunmaktadırlar. Türkiye'de de vaziyetleri çok iyidir. Yahudiler Avrupa ülkelerinde başlarında sarı külah bulundurmaya mecburdurlar. İslam ülkesinde Mekke ve Medine'ye Müslüman olmayanların girmesinin yasak olduğu gibi İspanya'ya bir Yahudinin ayak basması ve Roma'da da tapulu mülk sahibi olması yasaktır diyor seyyahımız Polonyalı Ermeni rahip Simeon. Değerli dinleyiciler, seyyahımız Venedik'ten deniz yoluyla Anadolu'ya geliyor. Rumlarla meskun adalardan geçiyor. Bura halkı hakkında çok ağır ifadeleri var. Rumlar çok fena tabiatlı ve Ermeni düşmanıdır. Bir Ermeni görünce yere tükürürler. Ermenilere köpek veya sapık derler. Bir Ermeni bir Rum'a ait yemek kabından yemek yerse ne kadar değerli olursa olsun o kabı kırarlar. Rumların Ermeni düşmanlıklarının tarihi çok eskidir. Rumların Ermeni krallığını nasıl yok ettiklerini tarihler yazar. İstanbul Rumların elinde bulunduğu zaman, yani Bizans devrinde, Ermeniler bu şehire yerleşemezlerdi. Hatta ticaret maksadıyla bile İstanbul'a giremezlerdi. Evet, burada da seyyahımız bir hakikate işaret ediyor. Osmanlılar İstanbul'u fethettikleri zaman İstanbul'da tek bir Ermeni yoktu değerli dinleyiciler. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un yeniden imar edilmesi için, çünkü İstanbul Latinler tarafından yakılıp yıkılmış ve tamir edilememişti. Pek çok semtler virane haldeydi. Hatta imparator sarayları bile yıkıktı. İmparator yazlık sarayda, Blaherne Sarayı'nda oturuyordu. Fatih Sultan Mehmet Anadolu'dan ustalar getirdi. Ermeniler eskiden beri sanatkar bir millettir. Bu Ermeni ustalar İstanbul'a gelip yerleştiler ve İstanbul'u yeni baştan imar ettiler. Fatih Sultan Mehmet bunların İstanbul'da yaşamalarını İstanbul'un ekonomik hayatı için çok faydalı gördü. Ermenilerin buraya yerleşmelerini teşvik etti ve Bursa Ermeni Patriğini getirip İstanbul'da patrik yaptı. Ermeni patriği yaptı ve bütün Ermenileri ona bağladı. Yani Ermenilerin İstanbul'a gelmeleri de Ermeni patrikliğinin kuruluşu da hep Osmanlılar zamanında olmuştur. Bizanslar zamanında seyyahımızın dediği gibi Ermeni İstanbul'dan geçemezdi bile. Efendim, Rahip Simeon'un seyahatnamesini yazdığı yıllar Celali isyanlarının ilk görüldüğü yıllardır ve çok büyük tahribat yapmasına rağmen yine de Anadolu'nun özür dilerim, hayli mamur ve müreffeh olduğunu bu seyyahın hatıralarından anlıyoruz. Tosse gibi bir kasabada bile mal satın almak için Avrupalı tacirlerin olduğunu söylüyor Rahip Simeon. Merzifon Tosya küçük bir kasaba, Kastamonu kasabası. Pirinci meşhurdur. Merzifon dokumalarının, Amasya'nın kazasıdır malum, dünyaca tanındığını söylüyor Rahip Simeon. Sivas'ın aşağı yukarı 150 bin nüfuslu mühim bir şehir olduğunu, hatta bu çevredeki bazı köylerin 1000 haneden fazla olduğunu söylüyor. Yine rahip Harput'ta 30 bin kadar insanın yaşadığını söylüyor. Yine Rahip Simeon'dan bütün bunlarla beraber Celali isyanlarının Anadolu'ya büyük zarar verdiğini öğreniyoruz. Hakikaten değerli dinleyiciler, Anadolu'nun bugünkü harabatının en mühim sebebi İran destekli Celali isyanları olmuştur. Köyler harap olmuş, ziraat durmuş, hayvancılık durmuş, şehirlere insanlar yerleşmiş, işsizlik, sıkıntı, asayişsiz almış yürümüş ve Osmanlı Devleti'nin hakikaten bu Celali isyanları sebebiyle çok zaafa uğramıştır. Anadolu'daki ucuzluk da değerli dinleyiciler, seyyahımızın dikkatini çekmiş. Malatya'da bir okka eti 4 dirheme, 4 ekmeğe 1 dirheme aldım diye anlatıyor. Rahip Simeon, İstanbul Amit, yani Diyarbakır eski ismi Amit idi. O seyahatinde yol üzerindeki mahallelerde hiç Rum ve Yahudi'ye rastlamadığını, fakat birçok yerde Ermeni ekalliyetin yaşadığını söylüyor. Ve Diyarbakır'ın 500 beygiri barındırabilen muazzam Hasan Paşa Kervansarayı'nı övüyor ve şehrin ticaret hayatını anlatıyor. Evet değerli dinleyiciler, Polonyalı rahip Simeon Mısır'ı da ziyaret ediyor. O zamanlar Mısır Osmanlı Devleti'nin bir eyaletidir. Osmanlı Devleti'nin en zengin eyaletidir. Buna dikkat çekmek lazımdır. Onun için Fransızların da İngilizlerin de gözü hep Mısır'da olmuş ve sonunda burayı Osmanlı Devleti'nden koparmışlardır. Bura hakkında kullandığı kelimeler, yazdığı yazılar alaka çekici. Mısır halkı son derece pistir diyor Rahip Simeon. Onların pisliklerini görünce Türklerin hamamlarını, helalarını ve edeplerini hatırlayarak imrendim. Mısır halkı bu kadar pis oldukları halde biz Arabız, peygamber kavmindeniz diye övünürler. Türklerin Müslümanlıklarını beğenmezler. Hatta Osmanlı padişahının bir cariye çocuğu olduğunu söyleyecek kadar da tahkir etmeye çalışırlar. Tenkit ediyor Rahip Simeon Mısır halkının bu halini. Türkleri beğeniyor. Kahire'deki Beylerbeyi sarayını gezmiş ve çok beğenmiş. Sarayın avlusundaki deve kuşlarından bahsediyor. Avluda deve kuşların gezdiğini anlatıyor Rahip Simeon. Mısır'dan Kudüs'e geçmiş. Tabii Kudüs üç dinin de mukaddes saydığı bir yerdir. Hem Yahudilerin, hem Hristiyanların, hem Müslümanların. Ve dünyanın dört bir tarafından buraya Hristiyan hacılar geliyor. Kudüs'ten sonra Suriye yoluyla Anadolu'ya dönüyor seyyahımız Simeon. Humus-Hama yolunun iki tarafının baştan başa zeytin ve incir ağaçlarıyla dolu olduğunu söylüyor. Hakikaten değerli dinleyiciler, Suriye, Filistin, Ürdün o havalide zeytin ve incir ağacı çok sayıdadır. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de bu iki meyveye yemin edilmektedir. Sık sık geçmektedir. Bu da bu bölgenin meyvesi olduğunu gösteriyor. Vaktiyle bunlardan çok istifade edilirdi. Fakat günümüzde maalesef zeytincilikte incir ağaçlarından istifade de çok asgari seviyeye inmiştir. Öyle ki bu havalide mesela incir reçeli bilinmez. İncirler ağaçların dibinde çürür. Zeytinler İtalya'dan, Yunanistan'dan satın alınır. Zeytinyağı yapmak, sabun yapmak, bu zeytinleri değerlendirmek öyle bir şey yoktur. Bu da ne derece tefessür ettiğini göstermektedir şark dünyasının. Halep'i anlatıyor seyyahımız. Halep büyük bir şehirdir. Şehirde 4 tane Avrupa konsolosu var. Hindistan'dan bile tacirler gelmiş, burada mal getirmişler. Mal satıyorlar, mal satın alıyorlar. Şehirde birbirinden güzel 355 tane han, sayısız dükkan ve bedestenler var. Her istenen mal bulunabiliyor. Güzel hamamları, bol ve temiz suyu meşhurdur diyor Simeon. Halep'teki umumi hamamların sayısı 50'dir. Kervansarayların sayısı da 50'dir. 120 kadar da cami şehri süslemektedir. Çevrede eski çağlardan kalma pek çok eser ve kitabe vardır. Avrupalılar bunları alıp memleketlerine götürmek istiyorlar ama Halep Beylerbeyi'si yani valisi müsaade etmemektedir. Evet, seyyahımız bunları söyledikten sonra Halep'ten Anadolu'ya geçip Maraş'a geliyor ve Maraş'ı övüyor. Maraş'ı beğenmiş fakat burada ekalliyet olarak sadece 20 ev Ermeni bulunduğunu söylüyor. Buna mukabil Kayseri'nin takriben 95 bin nüfusunun 60 bininin Türk, 20 bininin Ermeni, 15 bininin Rum olduğunu söylüyor. Yani 3'te 2'si Türk, Kayseri'nin 3'te 2'si ise Ermeni ve Rum. 3'te 1'i Ermeni ve Rum. Kayseri'den Ankara'ya gelmiş seyyah. 5 günde almış bu yolu. Bu yol üzerinde hiçbir azınlık yoktur diyor. Ahali tamamen Türktür. Yolda büyük koyun sürüleri vardır. Her sürüdeki koyun sayısı 10 bininin 20 binin altında değil. Bunlar ekseriya meşhur Merinos koyunlarıdır. Bu sürüleri otlatan Türkmen çobanları çok güzel, zarif, endamlı, kırmızı yanaklıdır diyor Rahip Simeon. Böylece Ankara'dan İzmir'e geliyor ve oradan da yurdu olan Polonya'ya dönüyor. Seyyahımızın Türkiye seyahati tam 11 yıl devam etmiştir değerli dinleyici.
I'm sorry.
Evet değerli dinleyiciler, Polonya asıllı Ermeni rahip Simeon'un 17. asır başlarında Türkiye'de yaptığı seyahat ve bu seyahatte yaşadığı hatıralar ve gördüğü enteresan şeyleri sizlere nakletmeye çalıştık ve hatıralar programının da sonuna geldik. Haftaya bir başka programda buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.